Ayrım 16.
Denisov'la Rostov, erlerin onlar için kazdıkları üstü ağaç kökleri ve çalı çırpıyla örtülü bir zeminlikte oturuyordu. O zamanların modasına uygun olarak şöyle yapılmıştı zeminlik. 1,5 arşın eninde, 2 arşın derinliğinde ve 3,5 arşın uzunluğunda bir hendek kazılıyordu. Hendeğin bir ucunda basamaklar yapılıyordu. Zeminliğin dış kapısı oluyordu bu. Hendek bir oda sayılıyordu. Bölüğün komutanı gibi talihli olanların bu odasında basamakların tam karşısında 4 kazığın üstünde bir tahta dururdu. Bu masaydı. Çukurun iki yanına birer arşın genişliğinde toprak yığılmıştı. Bunlar da 2 karyolayla divanlardı. Dam öyle yapılmıştı ki çukurun ortasında ayakta durmak, karyolanın üzerinde ise masaya biraz daha yaklaşarak oturmak olanaklıydı. Bölüğün erleri kendisini sevdiklerinden lüks içinde yaşayan Denisov'un zeminliğinde, damın ön yanında bir tahta ve bu tahtanın içinde kırılmış ama sonradan yapıştırılmış bir cam vardı. Hava çok soğuk olduğu vakit basamakların bulunduğu yere, Denisov zeminliğin bu kısmına kabul salonu diyordu. Uçları kıvrılmış bir saç üzerinde erlerin yaktığı çoban ateşlerinden köz getirilir ve içerisi o kadar ısınırdı ki, Denisov'la Rostov'un zeminliğine sık sık gelen subaylar yalnız gömlekle otururdu. Nisan ayında Rostov nöbetçiydi. Sabahleyin saat 8'de, uykusuz bir geceden sonra zeminliğe dönünce köz getirilmesini buyurmuş, yağmurdan sırılsıklam olmuş çamaşırlarını değiştirmiş, duasını etmiş, çay içmiş, ısınmış, kendi köşesinde bulunan eşyalara ve masaya çeki düzen vermiş, sonra rüzgardan ateş gibi yanan bir yüzle, sırtında yalnız bir gömlekle sırtüstü yatağına uzanıp, ellerini başının altında kavuşturmuştu. Son keşif görevinden sonra, o günlerce terfi ettirileceğini düşünerek tatlı tatlı hayal kuruyor, dışarı çıkmış olan Denisov'u bekliyordu. Onunla konuşmak isteğindeydi. Zeminliğin yakınında Denisov'un tüm çevrede yankılanan bağırışı duyuldu. Gözü dönmüş olduğu anlaşılıyordu. Rostov kime çıkıştığını görmek için pencereye yaklaştı ve bölük emini Topçeyenko'yu gördü. Denisov, ''Ben sana o maşkanın bilmem nesi dedikleri kökü ziflenmelerine izin verme diye buyurmuştum.'' diye bağırıyordu. ''Kendi gözümle gördüm. Lazarcuk tarladan taşıyordu.'' Bölük emini, ''Ben buyruğu bildirdim ama dinlemiyorlar komutanım.'' diye karşılık verdi. Rostov gene karyolasına uzandı ve kıvranarak, ''Varsın şimdi o uğraşsın dursun. Ben kendi işimi yapmışım uzanmışım ya, oh ne iyi.'' diye düşündü. Duvarın öbür yanında bölük emininden başka Denisov'un gözünü budaktan esirgemez, kurnaz uşağı Lavruşka'nın konuştuğunu istiyordu. Lavruşka, yiyecek almaya giderken gördüğü kimi arabalardan, kuru peksimetlerden, öküzlerden söz etmekteydi. Zeminliğin arkasında Denisov'un gene uzaklaşan bağırışları ve ''İkinci konvoy, at bin'' sözleri duyuldu. Rostov nereye hazırlanıyorlar böyle diye düşündü. Denisov 5 dakika sonra zeminliğe daldı, kirli çizmeleriyle karyolanın üzerine çıktı, öfkeli öfkeli piposunu yaktı, sonra bütün eşyalarını oraya buraya dağıttı, kırbacını eline aldı, kılıcını kuşandı ve zeminlikten çıkmaya hazırlandı. Rostov'un nereye sorusuna öfkeyle belirsiz bir yanıt vererek işi olduğunu söyledi. ''Hesabımı bir tanrıya bir de ulu çara veririm.'' diyerek dışarı çıktı. Sonra Rostov zeminliğin arkasında birkaç atın ayaklarını çamurda şapırdattıklarını işitti. Denisov'un nereye gittiğini sormayı bile aklından geçirmedi. Kendi köşesinde iyice ısınarak uykuya daldı ve ancak akşama doğru çıktı zeminlikten. Denisov daha dönmemişti. Hareketli bir akşamdı. Komşu zeminliğin yanında 2 subayla bir subay adayı svayka oynuyor, gülerek vıcık vıcık çamurlu toprağın içine kuka dikiyorlardı. Rostov da katıldı onlara. Oyunun ortasında subaylar kendilerine doğru yük arabalarının yaklaştığını gördüler. Arabalarından sıska atlara binmiş 15 kadar süvari eri geliyordu. Yük arabaları konvoyu yöneten süvarilerin gösterdiği yoldan atların açıkta bağlandıkları yere yaklaştı, çevrelerini kalabalık süvari erleri sardı. Rostov, işte geldiler, Denisov boşuna üzülüp duruyordu dedi. İşte yiyecekler de geldi. Subaylar, Gerçekten öyle dediler. Demek erler buna seviniyorlar. Süvarilerin biraz gerisinde yanında iki piyade subayıyla Denisov geliyor. Onlarla bir şeyler konuşuyordu. Rostov onu karşılamaya koştu. Subaylardan biri zayıf, kısa boylu bir adam. Size önceden haber veriyorum yüzbaşım diyordu. Sizi uyarıyorum. Çok kızgın olduğu anlaşılıyordu. Denisov, size vermem dedim ya diye yanıt veriyordu. Bunun hesabını sizden sorarlar yüzbaşım, bu zorbalıktır. Kendi birliklerimizin yiyecek konvoylarını zorla ele geçirmek. Adamlarım iki gündür bir şey yemediler. Benim adamlarım ise iki haftadır yemediler. Piyade subayı sesini yükselterek, bu haydutluktur. Bunun hesabını vereceksiniz sayın bayım diye yineledi. Denisov birden alevlendi. Siz ne diye başıma bela oluyorsunuz ha diye bağırdı. Bunun hesabını verecek olan benim, siz değil. Sizin burada işiniz yok. Hadi başınıza bir bela gelmeden marş marş. Kısa boylu subay oradan uzaklaşmadan iyi öyleyse diye bağırdı. Haydutluk ediyorsunuz ha? Ben size Denisov, Tanrı belanızı versin marş diyorum. Hızlı adım marş. Başınıza bir bela gelmeden diyerek atını subaya doğru sürdü. Subay gözdağı veren bir sesle peki peki dedi. Ve atını çevirerek dört nala kaldırdı, eğerin üzerinde sarsıla sarsıla uzaklaştı. Denisov arkasından duvara çıkmış köpeğe bakın. Duvarda canlı bir köpek diye bağırdı. Süvarilerin ata binmiş piyadelerle alay etmek için kullandıkları en ağır sözdü bu. Denisov böyle bağırdıktan sonra Rostov'a yaklaşarak kahkahalarla güldü. Piyadenin elinden ulaşım konvoyunu zorla aldım dedi. Erler açlıktan ölecek değillerdi ya. Süvarilere yaklaşmış olan arabalar piyade alayına gönderilmişti. Ama Denisov Lavruşka'dan bu konvoyun muhafızsız gittiğini öğrenince süvari erleriyle onu yolda çevirip zorla getirmişti. Erlere istedikleri kadar peksimet verildi, dahası öteki bölüklere de dağıtıldı. Ertesi günü komutanı Denisov'u yanına çağırdı, parmaklarını iyice açarak onlarla gözlerini örtüp ''Ben bu işe işte böyle bakıyorum'' dedi. ''Hiçbir şeyi bilmiyorum ve sizin için işlem bölümünde bu işi yola yordama koymanızı ve durum el verirse şu kadar yiyecek aldığınıza ilişkin bir belge imzalamanızı öğütlerim. Bunu yapmazsanız erzak isteği piyade alayına çıkarıldığı için işleme başlanır ve iş sizin için kötü sonuçlanabilir.'' Alay komutanının yanından ayrılınca dosdoğru karargaha gitti. Komutanın verdiği öğüdü gerçekten yerine getirmek istiyordu. O akşam zeminliğe Rostov'un onu o zamana kadar hiç görmediği bir durumda döndü. Konuşamıyor, soluğu tıkanıyordu. Rostov ona başına gelenleri sorduğu vakit Denisov kısılmış ve güçsüz bir sesle anlaşılmaz sövgüler gözdağları savurup durdu yalnız. Denisov'un durumundan ötürü korkuya kapılan Rostov, ona soyunmasını, su içmesini söyledi ve doktorun gelmesi için haber saldı. Denisov, beni yağmacılık suçuyla yargılayacaklar diyordu. Öf, biraz daha su ver. Varsın yargılasınlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, alçakları dövmekten gene de geri kalmam. Çara da öyle söyleyeceğim. Buz verin. Alayın doktoru geldi, kesinlikle kan almak gerektiğini söyledi. Denisov'un kıllı kolundan derin bir tabak dolusu kapkara kan çıktı ve kendisi ancak o zaman başına gelenleri anlatacak duruma geldi. ''Geliyorum'' diye başladı. ''Söyleyin bakalım. Üstünüz nerede?'' diye soruyorum. Gösteriyorlar. ''Lütfen biraz bekleyin'' diyorlar. ''Benim işim var. Ben buraya 20 kilometrelik yoldan geldim. Bekleyecek vaktim yok. Geldiğimi haber ver'' diyorum. ''İyi mi?'' ''Hırsızların başı olacak herif çıkıyor dışarıya.'' Ve o da bana ders vermeye kalkışıyor. Bu yağmacılıktır diyor. Yağmacılığı erlerinin karnını doyurmak için yiyeceğini alan yapmaz. Onu yan cebine atmak için alan yapar diyorum. İyi mi? Gidip alım satım subayına başvurun, orada bir belge imzalayın, sonra gerekli işlem yapılacak diyor. Alım satım subayına gidiyorum. Masanın başında kim var bil bakalım. Hayır, düşünsen de bulamazsın. Denisov hasta kolunu masaya öyle bir indirdi ki, masa az daha yere devrilecekti, üstündeki bardaklar şıngırdadı. ''Bizi açlıktan kıvrandıran kim biliyor musun?'' diye bağırdı. ''Telyanin.'' ''Demek bizi açlıktan kıvrandıran sensin ha? Çat çat bir daha yüzüne. Elim sanki öyle kendiliğinden kayıvermişti. Ah seni bilmem ne herif diye öyle bir kalayı bastım ki deme gitsin. Ama doğrusunu söyleyeyim rahatladım. Denizov bunları anlatırken bas bas bağırıyordu. Hem öfkeli hem de keyifliydi. Siyah bıyıklarının altından beyaz dişlerini göstererek sırıtıyordu. Elimden almasalardı gebertecektim orada. Rostov, ne bağırıyorsun canım, sakin ol dedi. Bak gene kan akmaya başladı. Dur be, bunu sarmalı. Denizov'un sargısını yeniden sarıp onu yatağa yatırdılar. Ertesi günü uyandığında neşeli ve sakindi. Ama öğlende alayın iletişim subayı, ciddi ve üzgün bir havayla Denizov'la Rostov'un ortaklaşa kullandıkları zeminliğe geldi. Çok üzüntülü bir tavırla alay komutanından binbaşı Denizov'a gönderilen ve bir gün önceki olayla ilgili sorular bulunan resmi bir kağıt gösterdi. İletişim subayı işin oldukça kötü bir yola döküleceğini, bu işi aydınlatmak için askeri yargıçlardan kurulu bir komisyonun görevlendirildiğini, o sırada erlerin yağmacılığıyla başı bozukluğu konusunda çok sert önlemler alındığından, işi iyi sonuçlansa bile en azından rütbesinin geri alınacağını açıkladı. Suç duyurucuları durumu şöyle bildirmişlerdi. Binbaşı Denizov, zorla konvoyu ele geçirdikten sonra çağrılmadığı halde sarhoş olarak levazım bölümü başkanına çıkmış, onu hırsızlıkla suçlamış, dövmeye kalkışmış, dışarıya çıkarılınca da kaleme doğru atılmış, iki memuru dövmüş, birinin kolunu çıkarmıştı. Denizov, Rostov'un yeni sorularına karşılık gülerek gerçekten elinin altına herhalde bir başkasının da geldiğini ama bütün bunların boş, saçma olduğunu, kendisinin hiçbir mahkemeden korkmadığını, eğer o alçaklar üstüne varmayı göze alırlarsa onlara bir daha unutamayacakları bir ders vereceğini söyledi. Bütün bunlardan aldırmazlıkla söz ediyordu ama Rostov onu o kadar iyi tanıyordu ki Denizov'un başkalarına hiç belli etmediği halde mahkemeden korktuğunu, kötü sonuçlanacağını sezmemesi olanaksızdı. Her gün sorgu kağıtları, mahkeme çağrıları gelmeye başlamıştı. Ve 1 Mayıs günü Denizov'a bölüğü kendisinden sonra rütbesi en yüksek subaya teslim edip İAŞ komisyonundaki yağmacılık olayı konusunda açıklamada bulunmak üzere Tümen Komutanlığı'na gelmesi buyuruldu. O günden bir gün önce Platov 2 Kazak alayı ve 2 süvari bölüğüyle keşfe çıkmıştı. Denizov her zamanki yürekliliğiyle gösteriş yaparak kolun önüne geçti. Fransız nişancılarının attıkları kurşunlardan biri baldırının üst kısmına saplandı. Başka bir zaman olsaydı belki Denizov böyle hafif bir yarayla alaydan uzaklaşmazdı. Ama bu sefer fırsattan yararlanıp Tümen'e gitmekten kaçınarak arabayla hastaneye gitti. 17. Haziran ayında Pavlogradlıların katılmadıkları Friedland Savaşı yapılmış, arkasından da çarpışmalara ara verileceği bildirilmişti. Arkadaşının yokluğunu acı acı duyan ve onun gidişinden beri kendisinden hiçbir haber alamayınca, işini ve yarasını merak eden Rostov, ateşkesten yararlanarak Denizov'u ziyaret için hastaneye gitti. Hastane Rus ve Fransız ordularının iki kez yakıp yıktığı küçük bir Prusya ilçesindeydi. Bu ilçe özellikle yazın, kırların bu kadar güzelleştiği bir sırada kırık dökük damları ve duvarları, pislik içindeki sokakları, yırtık pırtık giysilerle dolaşan insanları, oradan oraya savrulan sarhoş ya da hasta erleriyle bir kat daha hüzün verici bir görünüm almıştı. Hastane avlusunda yıktırılmış bir duvar kalıntısı bulunan, camları kırılmış taş bir evde kurulmuştu. Sargılar içinde solgun, bedeni şişmiş birkaç er avluda dolaşıyor ya da oturmuş güneşleniyordu. Evin kapısından içeri girer girmez çürümüş bir et ve hastane kokusu doldu Rostov'un burnuna. Merdivende ağzında puroyla bir Rus askeri doktoruna rastladı. Doktorun arkasından bir Rus sağlıkçı eri geliyordu. Doktor, parçalanamam ya diyordu. Akşama doğru Makar Alekseyeviç'e gel, beni orada bulursun. Sağlıkçı eri ona bir şey daha sordu. Yanıt kolaydı. Evet, nasıl bilirsen öyle yap. Sanki hepsi bu değil mi? Doktor merdivenden yukarı çıkan Rostov'u görmüştü. Siz ne istiyorsunuz Sayın Teğmenim, dedi. Siz nereye? Kurşundan kurtulunca tifoya mı yakalanmak istiyorsunuz? Burası karantinada kardeşim. Rostov niçin diye sordu. Tifo var babacım. Kim yukarı çıkarsa ölümü bulur. Yalnız Makayev'le ikimiz, sağlıkçı yerini işaret etti, hala uğraşıp didiniyoruz. Burada bizim doktorlardan 5 kişi öldü. Yeni biri geldi mi bir haftada işi tamam. Hoşnutmuş gibi söylüyordu bunu. Prusyalı doktorları çağırttık ama bizim bağlaşıklarımız bu işleri sevmiyor. Rostov orada yatan süvari binbaşısı Denisov'u aradığını söyledi. Bilmiyorum, tanımıyorum kardeşim yanıtını aldı. Düşünün bir kez, bir başıma 3 hastaneye 400'den fazla hastaya bakıyorum. İyi ki Prusyalı yardımsever bayanlar bize ayda 2'şer kilo kahve ile tiftik gönderiyorlar, yoksa mahvolurduk. Güldü. 400 hasta kardeşim. Öyleyken yenilerini gönderip duruyorlar. 400 var değil mi ha? Sağlıkçı erine sormuştu bunu. Sağlıkçı erinin yorgunluktan bitkin bir görünüşü vardı. Canı sıkılıyor ve lafa dalan doktorun bir an önce gitmesini bekliyordu. Rostov, binbaşı Denisov diye yineledi. Moliten dolaylarında yaralanmıştı. Doktor aldırmazlıkla sağlıkçı erine sordu. Herhalde öldü ha, öyle değil mi Makayev? Ama sağlıkçı eri doktorun sözlerine evet yanıtını vermedi. Doktor, dediğiniz şöyle uzun boylu, saçları kızıla çalan biriydi değil mi diye sordu. Denisov'un tipini açıkladı Rostov. Doktor sevinir gibi. Böyle biri vardı ya dedi. O dediğiniz herhalde ölmüştür. Her neyse listeye bakarım. Ölenlerin bende listesi vardı. Sende de var mı Makayev? Sağlıkçı eri, listeler Makar Alekseyeviç'te dedi. Sonra Rostov'a döndü. Ama isterseniz subayların koğuşlarını buyurun, orada olup olmadığını görürsünüz. Doktor, iyisi mi hiç gitmeyin kardeşim dedi. Yoksa bir de bakarsınız burada kalmışsınız. Ama Rostov doktora selam verdikten sonra sağlıkçı erinden yolu göstermesini istedi. Doktor merdivenin alt başında "Eh benden günah gitti" diye bağırdı. Rostov sağlıkçı eriyle birlikte koridora girdi. Bu karanlık koridorda hastane kokusu o kadar keskindi ki Rostov burnunu tutup sıkmak zorunda kaldı ve daha ileri gidebilmek için gereken gücü toplamak amacıyla durakladı bir an. Sağda bir kapı açıldı, sapsarı, zayıf, yalın ayak, üzerinde yalnız iç çamaşırı bulunan koltuk değnekli bir adam dışarıya uzandı. Kapının pervazına yaslandı, parlak, kıskanç gözlerle oradan geçenlere baktı. Rostov kapıdan içeri bir göz atınca, hastalarla yaralıların orada, yerde, sırtlarında kaputlarıyla samanların üzerinde yattıklarını gördü. Bu ne diye sordu, sağlıkçı eri bunlar er koğuşları diye yanıt verdi. Sonra sanki özür dilemek ister gibi, eh başka yapacak şey yok ki dedi. İçeri girip bakabilir miyim? Sağlıkçı eri, bakılacak ne var ki diye yanıtladı bunu. Ama Rostov, erin kendisini oraya sokmak istemediği açıkça belli olduğu halde er koğuşuna girdi. Daha koridordayken alıştığı koku burada iyice keskinleşiyordu. Dahası burada biraz değişmişti de. Daha yoğun ve ağırdı, kaynağının burası olduğu anlaşılıyordu. Büyük pencerelerden içeri giren güneşle ışıl ışıl aydınlanmış uzun odada, başları duvar yönünde aralarında geçecek dar bir yer bırakarak iki sıra durumunda hastalar ve yaralılar yatıyordu. Çoğu baygın durumdaydı ve içeriye girenlere dikkat bile etmemişlerdi. Kendilerini bilenlerse yerlerinden doğrularak o sarı zayıf yüzlerine hep aynı yardım umudu, sitem ve başkasının sağlığına karşı kıskançlık ifadesiyle yukarı kaldırmışlardı. Rostov odanın ortasına doğru yürüdü. İki yanda kapıları açık olan odalara baktı ve her iki yanda da aynı şeyleri gördü. Hiç konuşmadan çevresine göz gezdirdi. Böyle bir şeyi aklından bile geçirmemişti. Yerde, neredeyse ayaklarının altında ve ortadaki geçit yerinde doğrudan doğruya çıplak döşemenin üzerinde bir hasta yanlamasına yatıyordu. Kazaktı herhalde. Çünkü saçları yandan tıraş edilmişti. Sırt üstü kocaman, kollarıyla bacaklarını iki yana açmış olarak yatıyordu. Yüzü koyu kırmızıydı, gözleri de öylesine devrilmişti ki yalnız akları görünüyordu. Çıplak ayaklarıyla daha kırmızı olan ellerinde ip gibi gerilmişti damarları. Kafasını yere vurarak kısık sesle bir şeyler söyledi ve söylediği sözü yinelemeye başladı. Rostov söylediğine kulak verdi ve yinelediği sözün ne olduğunu anladı. Su istiyorum, su, su istiyorum. Rostov hastayı yerine yatırıp ona su verebilecek birini bulmak için çevresine bakındı. Sağlıkçı erine "Bu hastalara kim bakıyor kuzum?" diye sordu. Yandaki odadan hastanede hademelik eden bir ulaşım eri çıktı bu sırada, ayaklarını birbirine vurarak Rostov'un karşısında selama durdu. Sonra herhalde onu hastane müdürü sanarak gözlerini devire devire Rostov'a "Sağ olun sayın komutanım," diye bağırdı. Rostov "Kaldırsana şunu," dedi, "su ver ona." Er büyük çaba harcayarak gözlerini daha çok devirdi ve kıvançla "Baş üstüne sayın komutanım," dedi. Ama hala dimdik duruyor, yerinden kımıldamıyordu. Rostov gözlerini indirerek "Hayır, burada hiçbir şey yapılamaz," diye düşündü. Oradan uzaklaşmak istiyordu ama sağ yandan anlamlı bir bakışın üzerine dikilmiş olduğunu duyumsadı ve bakana doğru döndü. Koğuşun hemen hemen öteki köşesinde bir kaputun üzerinde sapsarı, iskelet gibi zayıf, sert yüzlü, sakalı tıraş edilmemiş yaşlı bir er oturuyordu. Er dik dik Rostov'a bakıyordu. Yaşlı erin bir yanındaki komşusu ona bir şeyler fısıldayarak Rostov'u işaret etmekteydi. Rostov, yaşlı erin kendisine bir şey sormayı tasarladığını anladı. Ona yaklaştı ve yalnız bir bacağının kıvrılmış olduğunu, öbür bacağının dizden aşağısının bulunmadığını gördü. Yaşlı erin öbür yanındaki komşusu başını geriye atmış kımıltısız yatıyordu. Ondan epey uzaktaydı. Genç bir erdi, kopça burunluydu. Kirli yüzü bal mumu sarılığındaydı, gözleri şakaklarına doğru kaymıştı. Rostov kıvrık burunlu ere baktı ve sırtında soğuk bir ürperti duyumsadı. Sağlıkçı erine, "İyi ama bu herhalde," dedi. Yaşlı er alt çenesi titreyerek, "Ne kadar rica ettik sayın komutanım," dedi. "Sabahleyin ölmüştü. Ne de olsa insanız, köpek değil ki." Sağlık eri telaşla, "Şimdi birini gönderirim, kaldırırlar, kaldırırlar," dedi. "Buyurun komutanım, gidelim." Rostov da telaşla, "Gidelim," dedi, "gidelim." Ve gözlerini yere indirerek kendisine sitem ve kıskançlıkla dikili, sıra sıra gözlerinin önünden geçerken dikkati çekmemek özeniyle başını omuzlarının arasına çekip büzüldü. Öylece çıktı odadan. 18. Sağlıkçı eri Rostov'u koridordan geçtikten sonra kapıları açık duran 3 odayla sınırlı subay koğuşlarına götürdü. Odalarda karyolalar vardı. Yaralı ve hasta subaylardan kimileri bunların üzerinde oturmakta, kimileri yatmaktaydı. Kimileri de sırtlarında beylik sabahlıklarla odadan odaya dolaşıyordu.